Dünyalı Sabahlar devam ediyor. Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul'un sokak köpekleriyle imtihanını konuşacağız. Herhalde hiç gündemden düşmeyen başlıklardan bir tanesi. Sadece İstanbul için mi demek lazım, yoksa bizim coğrafyamız için, yoksa biraz daha doğuya gittikçe her coğrafya için mi geçerli bilmiyorum. Ama yurt dışına çıkanların büyük bir kısmı şöyle söylüyor. Gidiyorsunuz, tek bir sokak köpeği, kedisi görmüyorsunuz.
Evet.
Türkiye'ye giriyorsunuz, Kapıkule diyelim ki, evet, geliyor batıdan. Kediler, köpekler ortalıkta. Neden böyle? Hep mi böyleydi? Şimdi arttı mı? Eskiden de ciddi problemlere yol açıyor muydu? Özellikle sağlık problemlerine. Ve bunu kontrol altında tutmak için hem dini tarafıyla bakalım, hem sosyal tarafıyla bakalım, hem hukuki tarafıyla neler yapılıyordu?
Şimdi bu çok eski bir mesele dediğiniz gibi sizin. Yeni bir şey değil. Eskiden Avrupa'da da sokak köpekleri ve kedileri çoktu. Onlar bir şekilde bir politika tatbik ettiler. Yani 18. asırdan itibaren bu sokak köpeklerinin ve kedilerinin şehre zarar verdiğini düşündüler. O zamana kadar çok bir problem değildi. Çünkü sokak, şehirler zaten köy gibiydi. Sokaklardan lağımlar akıyordu. Zaten sokak köpeklerini düşünecek insanların pek hali yoktu. Ama 19. asırdan itibaren artık modern şehirleşmeyle Avrupalılar bunu kafa yordular, dediler. Sokakta böyle köpekler boşu boş gezemez.
Bu tabii saldırmaya başlayınca hem, vesaire değil
köpek
mi?
Köpek saldırır yani... efendim. Köpek saldırmaz diye bir şey yok. Ben saldırmayan köpek görmedim hayatımda. Saldırmak demek bir adamı parçalamak demek mi? Hayır. Havladığımı da saldırmak demektir. Hı-hı. Çünkü kinofobi diye bir fobi var bazı insanlar köpeklerden. Ürkerler. Evet. Küçücük köpek bakıyorsun insana havlıyor. İnsanları rahatsız etme. Yani saldırma deyince millet illa veya şey mi efendim bekleyelim saldırsın çocuğu parçalasın sonra itlaf edelim, böyle bir şey yok. Yani köpek vahşi bir hayvandır. Kedi gibi değil. Kedi de vahşi ama kedi köpek kadar değil. O insanlara saldırması hiç vaki olmamış kedinin. Yani
öldürmek niyetiyle saldırıyor.
İstisnai hallerdir biliyorsunuz. Kediye eziyet edersiniz. Artık yapacak bir şey kalmazsa saldırıyorsun. Normal şartlarda bir kedinin bir insana saldırdığı vaki değil. Ama efendim o tırmalamalar bilmem neler oynarsanız kediyle. Kedi onu bilmez ki, yani o bir kötülük için yapmıyor ama... Köpek vahşi bir hayvandır. Bunu hiçbir şey değiştirmez. Eskiden beri böyledir.
Evcilleşmemiş mi yani?
Evcilleşmemiş, hayır. Köpek evcil hayvan değil. Köpek vahşi bir canlı oyuncak insanlar için. Ben hiçbir köpeğin evcilleştiğini düşünmüyorum. Küçük finolar buna dahil. O tatlı teyzelerin kucağında okşadığı, sevdiği finoların bile ben evcil hayvan olduğunu düşünmüyorum. Evcilden kastınız evde besleniyorsa besleniyor, tamam. Ama ehli hayvan olduğunu düşünmüyorum. Vahşidir. Hatta bununla alakalı fıkralar anlatırlar. Kedinin bir tanesini adam terbiye etmiş biliyorsunuz. Misafirlere çay getiriyormuş, şerbet getiriyormuş. Adamın bir tanesi cebine bir fare koymuş kutunun içinde. Kedi elinde şerbet, tepsi, şerbet bardakları içeri girince fareyi kutudan çıkartmış, ortaya atmış. Kedi fareyi görünce tepsi mi dinler, şerbet bardağı mı dinler, hepsini yere vurmuş. Kedinin farenin peşinden koşmuş. Yani tabiatları böyle.
Evet.
Vaka şimdi fare peşinden koşan kedi yok.
Yok, yok, yok.
Eskiden şehirlerde kedilerin varlığı farelerle izah ediliyordu. Yani fare var, kedi olacak. Zaruret yani. Hı hı. Kedisiz şehir olmaz çünkü fareler var. Ve kedisiz ev olmaz çünkü her evde... Ahşap evleri düşünün. Fareler var. Hı-hı. Hele eski şeyi düşünürseniz. Şimdi artık tabii evlerde fare yok. Evler eski evler gibi değil. Kedilerin yaşayacağı öyle. Kedi bir de dışarı çıkıp gireceği.
Bu hayvanları da evcil hayvan dediğimiz, evde beslediğimiz hayvanları da böyle bir fonksiyonu olsun diye
yok,
beraber yaşamıyoruz onlarla.
Yaşamıyoruz. Şu anda o bu kalktı. Eskiden kedilerin kapıları vardı. Hı hı. Normal kapı, kapının altında küçücük bir kapı yapardı. Kedi oradan girer ve çıkardı. Böyle mihaniki kapıydı, kapıydı. Şimdi öyle bahçe yok. Kediler evde birer oyuncak. Fare görse fareden kaçıyor. Kediler artık, hatta sakatat atıyorsunuz kediye, yemiyor. Mama bekliyor. Çünkü mamaya alışmış.
Evet, evet.
Yani insanlar, hayvanseverlerin çoğu aslında hayvansever değiller. Tamamen kendilerini tatmin için, canlı bir oyuncak için hayvanlarla meşgul oluyor. Zamanın bir takım kötülükleri, insanlardan gördükleri darbeler, şunlar bunlar insanların psikolojisini bozmuş. %90, evet %10 var ama %90 hayvansever değiller. Kendilerini öyle kandırıyorlar. Çünkü insanları sevmeyen hayvanları sevemez. İnsanların sevgisi hayvanların sevgisinden önce gelir. Şimdi bu ortadan kalktı artık, şehirlerde fareymiş, uymuş, uymuş. Avrupalılar buna kafa yordular. Dediler ki bu sokaktaki kedi ve köpek bir kere hem tehlikeli insanlara saldırıyor, saldırmayan yok. Yani şu anda köpekler saldırmıyor diye bir şey yok. Köpekler saldırıyorlar. 100 yıl önce de saldırıyorlardı. Muallim Naci diyor ki çocukken bana bir köpek saldırdı, elinden beni zor aldılar. Hatta Şefik Efendi'ye köpekler saldırdı, adamcağız Haliç atladı, boğuldu, öldü Sultan Abdülhamit zamanında. Claude Farrer diyor ki, meşhur Fransız seyyah, ben İstanbul sokaklarında diyor kaç kere köpek saldırdı, bir tanesinde diyor anne bir köpek vardı, ben daha önce ona ekmek vermiş, o beni kurtardı diyor. Sultan Aziz zaman, Sultan Mecid zamanında Richard Smith diye bir yazar var, İngiliz seyyah. Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da 1849 zannediyorum. Köpekler saldırmış adama. Elinden zor kurtarmış. Diyor ki bu bir işkencedir diyor. İstanbul sokaklarında yürümek diyor. Bir iş bakın 150 sene önce.
Bazı sokaklarda artık neredeyse
yok, sokmuyorlar zaten.
Yönetimini ilan etmişler.
Oraya zaten sokağa girdiğiniz zaman karşınıza bir köpek sürüsü çıkıyor. Size havlamaya başlıyor. Erkekseniz girin aralarından yürüyün. Bizim pederin amcası rahmetli hiç kediden, köpekten, kurttan, yılandan hiçbir şeyden korkmazdı. Yürür geçerdi işlerinden. Bu bir mizaç meselesi. Bazıları böyle ama herkes böyle değil.
Tabii ki. Herkes pek çoğumuz için geçerli bir şey değil.
Anlara ilk vardı mesela Alman kolonisinde. Sultan Hamit zamanında onun şeyleri var. Hatıraları var. Diyor ki Eminönü'ne gittim diyor. Bir taraftan köpekler saldırdı, bir taraftan dilenciler. Köpeklere ekmek verdim. Dilencilere para verdim, kurtuldum. Cebinde ekmek taşıyor, düşünebiliyor musunuz? Köpek önüme çıkar saldırırsa ekmek atayım da.
Aç olduğu için saldırıyordu gibi düşünüyorum o zaman.
Hayır, aç olduğu için saldırmıyor. Bu yanlış bir bilgi.
Ama yani ekmekle
şehirlerde biliyorsak... Hayır, oyalanıyor. Çocuğu oyuncakla nasıl meşgul ediyor? Aynı onun köpek ekmek atınca sizi bırakıyor, ondan oyuncakla o bitince gene saldıracak belki. Şehirlerde köpekler aç kalmazlar. Böyle bir şey yok. Dağın başında belki. Ama şehirlerde, hele bu şehirlerde, bu muazzam çöplerin bulunduğu, yani artık köpekler aç kalmazlar. Yani bu yanlış bir bilgi. Köpek nasıl aç kalabilir bir şehirde? Çöplerin açık olduğu, bu kadar yiyecek atılan bir yerde köpeklerin aç kalmak ihtimali yok. O artık şeyleri ortaya çıkıyor, hakiki karakterleri. Sokaklarda geze geze köpek bu yani. Köpek saldırır. Köpek böyle bir hayvan. Evcilleştirildiği şöyle, insanlara... insanlar onları yedire yedire, talim ettire ettire kendilerine bağlıyorlar. Yani köpek dünyanın
komut almaya alışık hali.
Onun için köpek İslam kültüründe beğenilmeyen bir hayvandır. Düşünün, kedinin affedersiniz idrarı elbisede temizdir. Namaz kılabilirsiniz. Çünkü kedi evlerde gezer. Hatta farenin. Ama köpeğin elinizi yalasa yıkamanız lazım. Hatta Şafii mezhebinde 7 kere yıkamanız lazım, biri toprakla.
Hijyen açısından nasıl açıklanıyor? Bilginiz var mı?
Bilemiyorum. Yani bununla alakalı kitaplar yazılmış. Yani köpeklerdeki kuduz mikrobundan dolayı Hazreti Peygamber'in bu kadar hassas davrandığı söyleniyor ama her şeyin hikmetini bilmemiz mümkün değil. Köpekler eve sokulmuyor. Biz köpek bulunan eve melekler girmez buyuruyor Hazreti Peygamber. Vahiy gelmez, bu vahiy kesiliyor. Bir bakıyorlar Hazreti Hasan'ın küçük bir köpeği var, ondan oynuyor. Vahiy gelmiyor.
Hani küçük, büyük, yeni doğmuş,
fark etmiyor. Temiz,
biz
fark
çok
etmiyor.
Aşısını yaptırdık, bakımını yaptırdık.
Bu dini şeylerin hikmeti bilinmez. Yani Hazreti Peygamber köpeklerden uzak durulmasını tavsiye etmiş. Hatta bir ara Medine'de bütün köpeklerin öldürülmesini emretmiş. Medine şehrindeki bütün köpekleri öldürmüşler. Hatta Medine etrafındaki köpekleri de öldürmüşler. Demiş ki Hazreti Peygamber, hatta demişler ki efendim kadınlar bazen köpeklerle geziyorlar. Onları da öldürün demiş Hazreti Peygamber. Ve aynı şimdi olduğu gibi demek ki Medine'de ne kadar büyük bir problem meydana geldi ki kimisi bunu salgın hastalıkla izah ediyor. Kimisi insanlara saldırmasıyla izah ediyor. Çok iyi, sebebi iyi bilinmiyor ama Medine'de bu kütüb-i sitlerin hepsinde var. Sahih bir hadistir. Ve bütün köpek sadece bağ köpeklerinin, yani avcı, bekçi köpeklerinin ve davar köpeklerinin, koyun köpeklerinin
çoban
ve av köpeklerinin, yani çoban, bağ ve işte bunun üçünü istisna ediyor Hazreti Peygamber. Bunlar adama saldırmazlar asla. Yani düşman olmadıkça.
Bunların karakteriyle alakalı mı?
Öyle terbiye edilmiş. Öyle terbiye edilmiş. Çünkü istihdamı o onun. Başka türlü istihdam
aslında
edemezsiniz.
Aslında bir görevi olduğu zaman belki de saldırmıyor. Yani sokakta başı boş
evet,
geziyor.
Evet, aynen öyle. Ama her bir hayvanı böyle yapmanız mümkün değil. Ama ev köpekleri saldırıyor. Ev köpekleri nasıl...
Evde de bir görevi yok ki aslında.
Evde görevi yok, saldırıyor. Yani sokak köpeği gibi evdeki köpek.
Yani eğer bahçedeyse bir koruma görevi varsa ve yine ona uygun belki...
Ve bağlıdır. Bağ köpeği zaten insanlara saldırsın diye değil. Bağ köpeği birisi geldiği zaman havlasın, ev sahibini uyandırsın diyedir. Çoban köpeği kurtlar içindir. Katiyen çocuklara saldırmaz, insanlara saldırmaz hiçbir zaman çoban köpeği. Çoban köpeğinin vazifesi kurtları boğmaktır. Kurt geldi mi sürüye, çoban köpeği affetmez. İnsanlara saldırmaz çoban köpekleri hiçbir zaman. Av köpeklerin zaten insanlarla hiç alakası yoktur. Onun tek vazifesi
kokusunu aldı,
avı yakalamak, getirmektir. Onun işi odur. O öyle alıştırılmış program. Onun dışındakiler böyle. Onun için yani İslam kültüründe böyle bir şey var. Saçaklızade Mehmet Efendi Sultan Aziz zamanında yaşamış. Onun bir kitabı var. Köpeklerle diyor ki sokak köpekleri, başıboş gezen köpekler itlaf edilir. Bu dinen caizdir ve lazımdır diyor. Bu Sultanahmet zamanında basılmıştır bu kitap. Yani meşhurdur.
Ama çok can acıtan uygulamalar da olmuş. Yani bir baktığınızda vicdanınızı sızlatan uygulamalar da var.
Şimdi şöyle. Köpekler hakkındaki bu negatif bakış açısı İslam dinindeki. Yani diğer hayvanların hiçbirisinde olmayan bu bakış açısı köpeklere merhameti engel değil. Hazreti Peygamber kötü namlı bir kadından bahsediyor. İsrailoğullarında yaşamış. Kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe kuyuya inip, kuyunun kovası yokmuş çünkü, ayakkabısıyla su doldurup su verdiği için affedildiğini söylüyor. Demek kadın imanı varmış. Hı hı. Bütün günahları siliniyor bu merhametten dolayı.
Yani şöyle dememiş, bu zaten köpek. İslamiyet'te de övülmemiş.
Evet.
Ben
gebersin dememiş.
Ölsün dememiş. Gitsin dememiş.
Şimdi İslamiyet'te bir kaide vardır. Hiç kimseye eziyet edilmez. İnsan, hayvan. Hatta yeşillik bile durup dururken koparılmaz. Ancak bir maksat için koparılır. Peki hayvanlar eğer insanlara zarar veriyorsa, bakın saldırma değil zarar veriyor. Mesela kargaları itlaf edin buyurmuş Peygamberimiz. Çünkü karga biliyorsunuz leşi parçalar ortada bırakır. Ne olur sonra? Başka mikrop.
Hastalık.
Çaylak. Bütün şeyleri toplar. Tohumları. Tohum ekersiniz hiçbir şey bitmez. Akrep. Ne zaman nereden çıkacağı ve biliyorsunuz akrep sokmadan yapamaz çünkü öyle programlanmış. Hı hı. Yani siz düşman olun olmayı sizi düşman olarak algılar mı sokar? Ve akrepten kurtulmak da kolay dedi çünkü zehri kana en çabuk karışanlardan bir tanesi. Ve kelbi akur, saldırma adeti olan köpeği öldürün buyuruyor Hazreti Peygamber. Affetmeyiniz. Hatta ihramlıysanız bile diyor, ihramlıyken hayvanı öldürmek yasaktır. Hı hı. Sinek bile öldüremezsiniz, bunları öldürürsünüz. Demek ki dinde şöyle bir kaide var. Zarar veren hayvanlar, bu dolaylı olabilir, doğrudan olabilir. İtlaf edilebilir. Acı çektirmeden. Bu bir. İkincisi, Allah hayvanları ve bitkileri insanların faydası için yaratmış. Onun için biz hayvanları kesiyoruz, yiyoruz. Derilerinden ayakkabı çanta yapıyoruz. Tüylerinden yün dokuma yapıyoruz. Niçin? Allah onları bunun için yaratmış. Bunların yaratılma sebebi budur. Peki bu onları eziyet etmeyi gerektiriyor mu? Hayır. Hazreti Peygamber buyurdu ki birini öldürmek gerekiyorsa bu insan olsun hayvan olsun. İnsan cezadan dolayı. Hayvan bu sebeple. Mümkün mertebe acı vermeden öldürülecek. Bunun yolları şimdi çok ileridir.
Tabii mesela eskiden bununla ilgili bir yöntem özellikle şimdi, kullanılan bir şey var mı?
Şimdi hayvanların İslam dininde yenebilmesi için boğazlarının 4 tane boru vardır. Nefes borusu, yemek borusu, 2 tane de şah damar. Bunların 3'ü aynı anda kesilirse hiç acı duymadan ölür. Onun için kasaplık bir ustalıktır. İslam dininde bunlar uzun uzun yazılır hayvan nasıl kesilir. Bir anda kesildiği zaman onun için mesela idam hükümlerinin başı keserek infazı emrediliyor. Niçin? En seri. Yani adam hissetmez acıyı. Evet gene bir acısı vardır ama yani en azı bu. Bunu ihtas etmiş adam. Acı çekmesinler diye. Bu İslamiyet'te de kaide böyledir. Asmak yoktur İslamiyet'te. Asarak idam çünkü çok acılı bir idamdır. Dakikalarca sallanıyor, boynu kırılıp ölüyor adam. Düşün modern toplumda idam böyle infaz ediliyor. Şimdi idam yok ama yakın zamana kadar vardı. Bizde de Avrupa'da da 1969'a kadar İngiltere'de vardı. 70'li yıllara kadar Fransa'da vardı. 1990'a küsürlere kadar bizde vardı. Bu işkencedir bir hayvan. Hem de milletin önünde ağzından köpüklerse bu insanın bir haysiyeti var. İdam mahkumu da olsa bu bir insandır.
İnsanlık onuru dediğimiz
evet,
değil mi?
İnsanlık onuru diye bir şey var. Onun için İslamiyet'te bir suçlu öldürüldüğü zaman, hatta bir idam infaz edilirken Hazreti Peygamber zamanında birisi o idam mahkumu için kötü bir şey söyledi de Hazreti Peygamber buyurdu ki, senin ağzından çıkan bu söz denize düşseydi denizi kirletirdi. Bu adam cezasını çekti. Sen daha buna nasıl öyle bir şey söyleyebilirsin? Adam bir suç işledi. Cezası verildi. Bitti. Tamam. Artık onun hakkında
temizleniyor,
sen
artık
temizlendi o. Cezasını çekti. Sen ona nasıl bunu söylersin? Lanet etmiş yani ona. Mesela böyle bir durum. Ama bu da efendim, hayvanlara dokunmayalım. Hayvanları yemeyelim. Derisini kullanmayalım. Böyle telakkisi olanlara saygı duyuyoruz. Ama kaide bu değildir. Zarar veren hayvan öldürülür. İstifadesi olan hayvan öldürülür. Nasıl öldürülür? Acı çektirmeden. Şimdi bu
İtlaf edilecek olan hayvan da mı böyle öldürülüyor?
Tabii aynen öyle. En yani acısız.
Mesela köpeklerden bahsediyoruz. Öldürülsün dediklerimizde yine böyle mi öldürülüyor?
Evet, en acısız şekilde öldürülecek. Mesela kedi, hırsız kediler vardır. Her yere girer bir şeyler çalar. Artık baş edemezsiniz. Bunu diyor, en seri şekilde öldürmelidir diyor fıkıh kitapları. En seri şekilde, yani acı duymayacak şekilde. Yani sen hırsız kedi, sen hemen göstereyim falan. Aklı yok ki onun. Aklı olana ceza verilir. Hayvanı dövmek aptallık alametidir diyor kitaplar. Hayvanı dövmek aptallık alametidir. Hayvan aklı yok. Peki daha aptallık alameti nedir? Eşyayı dövmek. Sehpaya çarpar adam. Sonra ne yapar? Tekmeler sehpayı.
Ama biz çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz. Mesela sehpaya çarpıyor. Ah seni sehpa. O, ah seni.
Tamam, çocukluk için olur
ama
o.
Ama böyle alışıyor işte.
İşte maalesef yani. Ama işte bu komik bir şey. Yani şimdi ben bazen filmlerde görüyorum, bir şeye kızıyor, sofrayı döküyor. Sofradaki bardakları ne şey? Efendim stresim gitti. Ya stres bardak kırmakla olmaz. Hayır,
orada cezayı sofrayı kurana, etraftakilere aklınca. Terör, korku ama, vererek
ama gösteriyor. Bu akıllıca bir şey değil. Lütfen akıllıca bir şey
eşya,
değil.
Eşya burada kullanılıyor sadece
evet,
galiba.
Yani aynen öyle. Şimdi Avrupalılar bunu nasıl hallettiler? 19. asırda yeni şehirler, Londra olsun, Paris olsun, biliyorsunuz 18. asırda bir Paris'ten bir Londra'dan söz edemeyiz. Sokaklarında pislikler akan, etrafı
bataklık değil mi?
Sineklerden oturulmayan, kokudan girilmeyen, kanalizasyonu olmayan bir yerdi. Londra'nın etrafı tamamen bataklıktır evet. Zaten. Paris ise çok düzgün, düz bir arazi kurulmasına rağmen niçin Versailles'i kurdu 14. Lüyü? Yani şeyde kaşıyamayız biz dedi Paris'te. Ölürüz, yok oluruz dedi. Hanedan yok olur dedi Paris'te. 19. asır artık Avrupa'ya servetin akması, aydınlanma çağının gelişmesi, şehirlere ehemmiyet verdiler. Mesela Şark'ta şehirler muntazamdır. Avrupa'da öyle değildi. Ve dediler ki bu sokaklarda pek çok şey yaparken bunu da düşündüler ve sokak köpeklerini itlaf ettiler. Yine de sokak köpeği vardı.
Bu bir politika galiba. Politikaydı. Kısa evet. Değil, uzun vadeli düşünmek
uzun vadeli,
lazım.
Evet dediler, bunlar burada çoğalacak. Tabi bu neden oluyor biliyor musunuz? Şimdi insanların köpekleri var, kullanıyor. Yavrusu oluyor. 9-10 tane yavru yapar biliyorsunuz her sene. Hatta 2 senede 3 kere köpekler. Bunların bir tanesini ve 2 tanesini alıyor, gerisini şehire götürüp bırakıyor.
Sokağa bırakıyor.
Köylüler de aynısını yapar. Köylülerin hayvanları yavrular, 9-10 tane. 2 tanesini alır, geri kalanını götür şehre, azıtmak derler buna. Bu sefer şehir köpek. Nasıl şehirde beslenir diye düşünüyorlar.
Aç kalmaz.
Bu sefer şehirde.
Şehirden de toplayıp orman arazisine bırakıyorlar.
Bunlar mesela birbirleriyle evleniyorlar, melezleşiyorlar. Çeşit çeşit garip köpek tipleri ortaya çıkıyor, bir şeye yaramıyorlar. İlk zamanlar çöpleri yedikleri için çöpçü temizlik diyorlar. Sonra çöp şeysi çıkınca artık bunların öyle bir faydası da kalmadı.
Bir de dağıtıyor da tabii evet. Yani yiyor diyoruz ama.
Allah'tan ki şehir köpeklerinde normal şartlarda çok hastalık olması lazım. Bu birbirleriyle sokaklarda gezdiği için antidot teşekkür ediyor. Allah'tan ki aksi takdirde bütün şehirlerin hastalıklardan kırılması lazım. Ama yine de şehirlerde sari hastalıkları köpekler taşımıştır. Avrupa dedi ki bu böyle olmaz.
Yani bir parantez açalım, bulaşıcı hastalıklarda da mesela her sene işte ne kuş gribi diyoruz, evet. Kuşlar taşıyor. Aynı şekilde köpeklerin de taşıdığı,
her yere girip çıkıyor biliyorsunuz. Her türlü yere bulaşıyor, çok tehlikeli. Şimdi böyle olunca Avrupalılar bunları itlaf ettiler. Dediler ki sahiplenen sahiplensin, geri kalanını itlaf edeceğiz dediler. Sahiplenen köpeklere de vergi koydular. Köpek vergisi vardır. Avrupa'da köpek vergisi vardır. Köpeği olan herkes vergi öder.
Bu yüzden de sahiplenmiyorlar belki de, öyle
belki
mi?
Belki de ondan. Ama Avrupa'da gene çok sahipli
şimdi
köpek
var tabii.
Eskiden değil. Sonra diğer köpekler belediye tarafından itlaf edildi. Ve böylece sonra zaten kalan köpeklerde harpler, bombardımanlar sebebiyle ortadan kalktı. Ve 1950'li yıllarda artık Avrupa'da sokak köpeği ve kedisi problemi ortadan kalktı. Gelelim Şark'a. Şark'ta bu çok eski bir bela. Çok eski bir bela. Yani o zamandan beri uğraşıyor. 17. asırdan beri Türkler bu sokak köpekleriyle uğraşıyor.
Köpek ve köpek, kurt ve bizim ilişkimizi de biraz konuşalım kısa bir aradan sonra. Dünyalı Sabahlar devam ediyor. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Köpeklerin ve köpeklerin şehir hayatında özellikle İstanbul'u konuşuyoruz ama biraz doğudan İstanbul'a doğru geleceğiz. Biraz da belki eski geleneklerimize bakmak lazım. Türk için köpek ya da kurt ne ifade eder?
Türk için kurt bir şey ifade etmez zannedilenin aksine. Kurt Moğol ungunudur. Açina, Moğol dişi, Moğolca dişi koyun demektir. Fakat Türklerle Moğollar asırlarca aynı coğrafyada yaşadıkları için kültür olarak birbirine o kadar tesir etmiştir ki dinleri birbirine benziyor, yaşantıları birbirine benziyor. Ancak Moğollar daha kaba, sarı ırktandır çünkü Moğollar. Bulundukları coğrafya çünkü dağların kuzey tarafı. Türklerin yaşadığı güney tarafı. Türkler daha medeni ve zaman içinde Türkler Uygurlarla, Çinliler ve diğerleriyle temas sebebiyle daha da medenileşmişler, daha medeni bir hale gelmişler ve Moğollardan kendilerini ayrıştırmışlar. Ancak ilk zamanlara ait Moğollarla Türkler arasında çok benzerlikler var. İdari yapısı, siyasi yapı, sosyal yapı, din. Buradan mesela şamanlık, şaman Moğolca bir kelimedir. Hı hı. Moğollarda parapsişik güçleri olan kişilere şaman deniyor. Yani böyle trans hale geçiyor ve insanların duymadıklarını duyuyor, görmediklerini görüyor. Yani ruhları, melekleri, cinleri, şeytanları görüyor. Mesela bu da Türklere sonradan geçti. Kam adıyla, şaman kama benziyor. Yani bu Moğol tesiri, kurt öyle. Neden böyle? Çünkü Türkler koyun beslerler. Moğollar koyuncu bir millet değil, yağmacı bir millettir. Bulundukları coğrafyada koyun zaten kolay kolay beslenmez. Ama Türkler koyun besledikleri öteden beri Hun ismi bile koyundan geldiğini tarihçiler söylüyor. Koyunun en büyük düşmanı kurttur. Ha derseniz ki işte bundan dolayı yani koyunun en büyük düşmanı olduğu için kurtu tebcil etmişler ki saldırmasın diye onu ben anlarım. Yani en azından Moğolları ama Moğol tesiri olduğunu bu inkar etmiyor. Ama köpek Türklerin hayatında vazgeçilmez bir şeydir. Her ne kadar adını anmasalar da biliyorsunuz Türkler domuz ve köpek ismini hiçbir zaman anmazlar. Domuz için dağdaki, köpek için kapıdaki tabirini kullanırlar. Hmm. Çünkü eski Türklerde kelimelerin sihirli gücü olduğuna inanılır. Kötü kelimeleri anmak bela getirir, iyi kelimeleri anmak nazara sebep olur. İnsanların isimlerini falan anmazlar mesela.
Eşlerin birbirine ismini hitap etmemesi
çocukların isimlerini söylemezler, güzel şeylerin isimlerini söylemezler, ilahi şeylerin isimlerini söylemezler. Bu bizim kültürümüzde yakın zamana kadar vardı. Yani ismini anmamak, hürmet. Yani onu diline hem hürmet hem ben nazarla da alakası olduğunu düşünüyorum. Köpeğin de böyle bir durumu vardı. Ama dediğim gibi Türkler davarcıydı. Davar besleyen, koyun besleyen insanlar köpeksiz yaşayamazlar. Yoksa sürünüz mahvolur.
Koruyamazsınız.
Koruyamazsınız. Başka. Avlanıyorsunuz. Av köpeğine
bir
ihtiyacınız
de
var.
Göçüyorsunuz.
Göçebesiniz. Hı-hı. Köpek. Yani köpeksiz Türkler yaşayamaz. Hatta Saadettin Köpek diye bir Selçuklu veziri vardır. Orada köpek kötü manada değil. Eski Türklerde vahşi hayvanların isimleri insanlar çocuklarına koyardı.
Güç
düşmanı korkutmak
mi?
İçin. Hmm. Evet, koyardı. Şahin, Doğan nedir? Köpekten farklı mı? Vahşi hayvanlar. Hmm. Yani Tuğrul, Sungur. Bunlar hep vahşi hayvan isimleridir. Görseniz korkarsınız o kuşları. Yani ama çocuklarına koyuyorlar. Ama mesela hizmetçilerine öyle isimler koymuyorlar. Çiçek, Bereket, böyle isimler koyuyorlar. Hatta demişler ki siz demişler çocuklarınıza vahşi hayvan ismi koyuyorsunuz. Hizmetçilerinize çiçek, böyle onları kendimiz için isimlendiriyoruz. Hmm. Çocuklarımızı düşmanlarımız için. Oh. Korksunlar. İsimlerdeki o ihtişamı.
O heybetten istifade etmek istiyorlar.
Kötülemek için değil. Barak da mesela Türkçe bir isimdir. Barak köpek demektir. Barak, köpek yavrusu demektir. Hatta Barak Hüseyin Obama var.
Evet.
Barakul Hüseyin o. Hüseyin'in köpeği demektir. Yani Hazreti Hüseyin'i kastediyor. Müslüman ya onun babası. Anası değil de. Babası Müslüman, Endonezyalı. Evet. O Barak'ı şey zannediyorlar. Evet,
Burak
Avrupa lisanlarında
diye çok
da. Burak da değil. Edildi. Avrupa lisanlarındaki Baraka. Baraka o da değil. O köpek demektir. Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Şimdi kullanılmıyor. Ama eskiden Barak Baba vardı. Barak Baba. Köpek beslediği için Barak Baba demişler. Köpeklere ekmek attığı için. Bir Anadolu'da bir derviş var.
Ölen bir şey midir hayvanlara?
hayvanlara bakmak, hayvanlara yedirmek, içirmek Müslümanlıkta övülmüştür. Ve Türkler de bu hususta vakıf bile kurmuşlar. Yani vahşi hayvanlara, tabii o biraz da insanları korumak için vahşi hayvanlara yiyecek doğru atarsanız kalsınlar, evet. Şehre inmezler. Bunun için o hasta hayvanların biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk yaralı hayvanların kanatlarını tevhid. Bu kedili cami var şeyde Mescid-i Kıtat Şam'da ben gördüm. Adam vakıf yapmış demiş ki mahallenin kedilerini besleyeceksiniz. Bir şey para koymuş yani vakfa. Kediler günde iki kere caminin avlusuna toplanıyorlar gayet terbiyeli insanlar gibi.
Biliyorlar haklarını. Kayyum
çıkıyor onları besliyor. Çıkarıyor böyle kenarda bir meydan gibi besliyor. Tekrar gidiyorlar onlar. Tekrar ikinci vakit tekrar geliyorlar.
Akşam yemeği için
evet,
geliyorlar.
Alışmışlar. Kedi de zeki bir hayvan biliyorsunuz. Evet. Mescidin adı, caminin adı başka bir şey. Unuttum şimdi. Evhadüttin mi öyle bir şey. Fakat herkes ona Mescid-i Kıtat diyorlar. Kediler mescidi. İşi
çünkü o. Çünkü onun için kurulmuş evet, bir yandan kurulmuş. Da.
Yani bu evet. Köpeklerin itlafını müdafaa etmek veya söylemek hayvan düşmanlığı demek değildir. Bilakis hayvanların iyiliğidir. Onlara da yazık o. Hayvanlara da yazık. Onların da bir şey kimyaları değişti. Ama önce insan. Önce insan. Yani insanları düşünmeden hayvanları ön plana çıkartmanın manası
böyle
yok.
Hazreti Peygamber'in kararı gibi. Yine geçmişten gösterebileceğimiz örnekler var mı?
Var. Var. Naim'i anlatıyor. Nasuh Paşa sadrazamken zannediyorum Sultan Ahmet zamanında. İstanbullular gene köpekten bezmiş. Temenno da anlatıyor. Herve diyor ki şehrin bana diyor köpek saldırdı hamamdan geliyordum diyor. Köpek saldırdı diyor. Şehrin beş lanetinden biridir diyor köpekler İstanbul'un. Diğeri neydi? Çamur, dilenciler, lodos. Bir tane daha var unuttum şimdi. Rutubet. Şehrin İstanbul'un beş laneti diyor bunlara. Biri köpekler. Başta birinci köpekleri saymıştı. Yani bu düşünün buna 100-150 sene önce insanlara saldırıyorlar. Naim'i anlatıyor. Nasuh Paşa. Halkın sevmediği bir sadrazam, sert bir adammış, biraz da cimriymiş. Köpekleri dolduruyor mamlalara, teknelere, karşı sahile bırakıyor. Bu da nasıl bir tedbirse.
Karşı sahil?
Üsküdar tarafına.
Tamam, bu...
Yani gelmesinler, şimdi o zaman şimdi dinleyicilerimiz belki anlamayabilirler. İstanbul demek Suriçi demektir.
Ama orada da yaşayanlar var.
Ama orası, Üsküdar küçük bir köy. Kadıköy küçük bir köy. Beylerbeyi küçük bir köy. Yani köylük yer. Ormanlara gider. Arazilerde gezerler.
Ormana bırakmaları gibi.
Gibi. Evet onu düşünün. Yani şehre bırakmıyor yani. Oraları orada ne yaparlarsa yapsınlar. Ama Suriçi şehri düşünün. Sıkışık. Hayvanlar orada yaşıyor. Çünkü insanlar oradalar.
Tabii besin orada.
Evet. Bundan bahis var. Sultan Mahmut, II. Mahmut malum modern Türkiye'nin kurucusudur. Bu sokak köpekleriyle mücadeleye karar veriyor. Ve diyor ki sokak köpeklerini... İşte o zaman bir kısırlaştırma yok. Toplu imha yok. Şimdi insan ve hayvanı öldürmek kolay değildir. Toplu halde. Yani katliam kolay değildir.
Zehirliyor mu?
Elinizde silah yok, bir şey yok. O da zor. Zehirlenen köpek nereye gider? Diyor ki bunları biz dolduralım. Teknelere. Sivriada'ya götürüp bırakalım. Orada kendi ecelleriyle ölsünler.
Ama açlıktan ölecek.
İşte açlıktan hani ölecek.
Acı yani. Çekmeyecekti. Evet.
Neyse tekneye bindiriyorlar. Birinci posta giderken bir fırtına çıkıyor. Tekneyi sahile savuruyor. Atıyor. Diyorlar ki bu ilahi bir işaret. O zaman insanlar böyle şeylere çok emniyet verirdi malumunuz. Olmadı vazgeçiyorlar. Bir. Sultan Mahmut zamanında vazgeçiliyor. İşte Sultan Mecid zamanında bu saldırmalar falan oluyor. Sultan Aziz diyor ki böyle köpek şehir olmaz. Bunların hepsini yollayın. Ne kadar köpek varsa Sivriada'ya yolluyorlar. İtlaf edebildiklerini de ediyorlar ve Sultan Aziz zamanında şehir köpeklerinin büyük bir kısmı yok oluyor. Sonra bakıyorsunuz 220 sene sonra yine sokak köpekleri var.
Çünkü yani biz hep söylüyoruz ya uzun vadeli bir çözüm.
Evet değil.
Yani bir kere topladınız götürdünüz o koku İstanbul'dan sesler yani, aylarca gitmemiş.
Kaiser Wilhelm İstanbul'a gelecek. Sultan Abdülhamit o zaman padişah 1889 padişah bir emir veriyor. İstanbul'daki bütün sokak köpeklerini imha edin. Bunun üzerine halk bunu protesto ediyor. Sultan Hamit de böyle şeylerden çok ürkerdi. Peki vazgeçin diyorlar. Kalıyor. Sultan Hamit'in tahttan indirildiği sene 1909'da o zamanki belediye İttihat ve Terakki hükümeti Avrupa'yı bir şehir kurmak maksadıyla ki doğru bir niyet. Fakat metot yanlış. Hayvanları topluyorlar. Sivriada'ya götürüyorlar. Tıpkı Sultan Aziz zamanında olduğu gibi. Bunun teferruatını çok daha iyi biliyoruz. Çünkü Bu oradan artık şehir hatları gemileri gidiyor geliyor. İnsanlar bunları görüyor. Köpekler bağırıyor, çağırıyor, ölenleri yiyor. İstanbul halkı tabii merhametli, giderken onlara et atıyor. Ekmek atıyor, atıyor yolda falan. Ondan sonra bunlar orada bağıra bağıra bağıra öldüler. Bir müddet kokusu ortalığı sardı. Sonra çürüdüler. Sonra Marsilyalı zengin bir adam belediyeye müracaat etti. Ben dedi bunların şeylerini satın alayım dedi. Kemiklerini ondan kimyada kullanılıyor. Onları satın aldı, gitti orayı temizledi. Nihai çözümü 1912-13 ve 1910 Cemil Topuzlu. İstanbul'da köpek bırakmadı, belediye reisidir Cemil Paşa, operatör. Ve Avrupa'yı bir şekilde kimini itlaf ederek, kimini zehirleyerek, kimini bir şekilde köpekleri büyük ölçüde sur içindeki köpekleri temizledi ve Galata'daki köpekleri temizledi. Arkasından Balkan Harbi çıktı, Trablus Harbi çıktı, Birinci Dünya Savaşı çıktı. Bunlar da mağlubiyet olunca herkes dedi ki
vatandaş konuşmaya
köpeklerin
başladı.
Köpeklerin ahı tuttu.
Evet.
Köpeklerin ahından dolayı
hem
böyle oldu.
Hem köpekten şikayetçiler, evet, ama ahından daha çok şikayetçiler.
İnsanlar ve Jules Verne'in inatçı kahraman ağı romanı var. Jules Verne hiç İstanbul'a gelmemiş. O bile yazmış bunların şeyini. Köpeklerin macerasını. Demek ki ne kadar meşhur olmuş. Fakat insanlar biliyorsunuz kendisinin başına geleni ve umumi başa gelenleri hep bir şeye fatura etmekle, metafizik şeylere fatura etmekle mahirdirler. Yani bu bir şey olmadı. Nasibimiz böyleymiş der. Evet, nasip var da sen ama hiçbir şey yapmadın ki.
Sen üzerine düşeni yaptın da.
Evet, yapmadın. Bu nasibin değil senin. Nasibin yapmamak işte, evet. Senin. Veya işte niye harpte kaybettik? Köpeklere eziyet ettik de ondan oldu. İyi de sen harbe hazırlanmamışsın. Üzerine vazife olmayan harbe girmişsin. Subaylar birbirine düşmüş. Senin yenileceğin zaten malum. Niçin köpeklerin ahı olsun? Yani insanlar, basit insanlar buna
tabii
çok meraklıdırlar.
Biraz da herhalde vicdanlarına dokunmuş yapılan,
evet,
ki
o da bir teselli. O da bir teselli. İnsanların psikolojisinde bu vardır. Buna biz bir şey demiyoruz ama yani köpeğin şeysi de böyle. Bizim kültürümüzde tabii köpek ne olursa olsun hayatımız içinde, işte kötü bir şey için köpeğe atsan yemez derler. Yani köpeğe bağlasan durmaz derler. Yani böyle tabirlerimize kadar girmiş bir şey bu köpek.
Tabii tabii.
Köpek oturuşu vardır, köpek uykusu vardır. Yani hayatta böyle şeyler çok. Çünkü köpek olmayan ev yoktu eskiden. Yani ama bekçi köpeği olarak
şimdi
dışarıda.
Mesela bugüne dönecek olursak köpekler konusunda pek çok kişi itlaf edilmemesi gerektiğini söylüyor. Hukuki olarak yapılabilecek bir şey var mı? Yani dini, hukuki, vicdani, bunların her birini bir çerçevede toplayabilecek ve herkesin kabul edebileceği bir çözüm.
Köpeklerin itlaf edilmemesini söyleyenlerin bir kısmının bir şeyden haberi yok. Diğer kısmı gayet insani bir açıdan bakıyorlar. Diyorlar ki köpeklerde bir can. Bunlara yazık değil mi? Yani bunlar hepsi sonra saldırmamış, hepsi insanlara eziyet etmemiş. Niçin bunlar öldürülüyor? Bu görüşlerinde haklılar. Hı hı. Ama bu doğru bir görüş değil. Anlattığım sebeplerle. Çünkü büyük şehirlerde, sokaklarda filo halinde köpeklerin gezmesi,
bunların
kedilerin gezmesi,
kısırlaştırılması bir çözüm olmaz mı?
Hayvanların kısırlaştırılması da caiz değil. Peki hayvanların öldürülmesine karşı çıkıyorlar. Niye? Ya onun da hayat hakkı var. Peki kısırlaştırmak caiz değil. İslamiyet'te hayvanları ve insanları, siz onun hayatına müdahale ediyorsunuz. Yani nasıl gıda, bu şeyini, yemek borusunu kesmek gibidir. O, onun hayatının bir parçası da budur. Çiftleşmek. Siz bunu engelliyorsunuz. O zaman diyorsunuz bu caiz oluyor. İnsani oluyor. İnsan. Öldürmek insani olmuyor. Yani bu
ama tabii
çok...
şimdi hayatta kalmak var birisinde.
Tamam anladım.
Birisinde...
Ama bu hayvan bu. İnsan değil. Hayvan bu. Yani bu şekilde yaşasın diyorsunuz. Yani sürünerek yaşasın.
Peki başka bir çözümü önerelim. Hukuk diyelim ki...
Evet.
Sözünü kestim.
Buyurun.
Mesela ben bu geçen gün yayında da söyledim. İşte adam diyor ki bizim dükkanın önünde duruyor yahu. Hı. Arada yemek veriyoruz. Bizden önce geliyor, dükkanı
çok az
açıyor.
Öyle. Çok az öyle ama.
O zaman sahiplen bunu.
Sahiplenemez insanlar. Bu yanlış bir görüş. Köpekler, insanlar köpekleri sahiplensin. Hayır, insanlar köpekleri sahiplenemez. Çünkü insanlar köpekleri sahiplenebilecek bir ortamda yaşamıyor.
Ama şimdi...
Şehirlerde insanlar apartmanlarda yaşıyorlar. Apartmanlarda köpek beslenmez.
Belki bahçesinin, iş yerinin
olan...
önündeyse eğer, o zaman sahip çıksın köpeğe.
İşte olmuyor bu. Bir kere herkesten bunu bekleyemezsiniz. Yani öyle insanlar vardır ki köpeğe yaklaşamaz. Köpekle şey kuramaz ve pek çok insan var. Kinofobi diye bir fobi vardır. Yani şair demiş ki, Esadul yevmi yevmin la erel kelbi velel kelbi yurani. En mutlu günüm odur ki köpek beni görmedi, ben de köpeği görmedim. Hmm. Böyle bir şey var. Yani insanların pek çoğu köpekten ürkerler. Siz buna köpek sahiplenin diyemezsiniz. Sonra dediğim gibi sahiplenecek ortam yok şehirlerde. Mesela İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'daki insanlar köpekleri sevseler bile sahiplenemezler. Mümkün değil. İmkanları yok. Kaç kişinin bahçeli evi var?
Bahçelerde... Ama mesela bir iş yeriniz var, bahçesi var. Yani o köpek her gün...
Tamam, onlar sahiplense mi? Evet. Sahiplenmiyorlar. Evet. İnsan... Çünkü istemiyor adam. Mecbur edemezsiniz bunu. Demek ki hayvanları sahiplenin demek çözüm değil. Bakın Avrupa'da demişler sahiplenin, geri kalan itlaf edeceğiz. Sahiplenen sahiplenmiş, geri kalan itlaf etmişler. Avrupa, yani Amerika'yı yeniden keşfetmenin manası yok. İkincisi, devlet bunlara barınak kursun. Barınak da gayri insani. Az bir masraf değil. Yani bir köpek için bu kadar masraf edilir mi? Türkiye gibi fakir bir memlekette.
Yani onu da geçtim. Hadi edelim o masrafı ama o da onun ona uygun bir yaşam değil, alanı değil.
Değil. Hayvanat bahçesi nasıl uygun bir yaşam sahası değilse. Hadi hayvanat bahçesinin gene çocuklar öğreniyorlar mı öğreniyorlar diye bir faydası belki var.
Barınaklar da işte sahiplenmek isteyenlere gidip bir imkan sunuyor. Binde yani, bir. Satın almak yerine kediyi, köpeyi.
Hülya'nın yani, sahiplenecek adam diyor. Sokak köpeğini de sahiplenir. Sever bir sokak köpeğini, bir besler parkta maktı.
İşte sahipliğiyle barakta gitmez. Onu söylemeye çalıştım aslında.
O yani insanların bir binde biri. İnsanların binde biri bunu sahipleniyor. Şimdi din başıboş köpeklerin hele hele saldırıyorsa itlafına cevaz vermiştir. Kanun da buna cevaz veriyor. Bu çok sevimsiz bir şey. Çok sevimsiz bir şey. Hayvanların öldürülmesi. Ama her gün... Tavuğunu, bifteğini eksik etmeyen, kürkünü, derisini eksik etmeyen insanların da köpekleri itlaf edilmemesi demesi biraz ya samimiyetsiz demiyorum ama çok düşünceli bir tavır değil maalesef.
Ama uygulaması çok zor.
Zor, şey. Zor. Hakikaten
yani
zor.
Yerel yönetimler ya da işte bakanlık, sağlık bakanlığı. Yani bununla ilgili
ama peki zor ama şu anda uzun zamandır hükümetler ve belediyeler hayvanları barınaklara dünya kadar masraf ediyor. Bu az bir masraf değil. Yani itlaf masrafı onun kadar tutmaz. İkincisi ortada ciddi problemler var. Yani saldırma problemleri var. İnsanlara saldırma, çocuklara saldırma. Bu az değil. Ve giderek artıyor. Bunu biz açlıkla şunda buna izah edemeyiz. Köpek tabiatın icabı olanı yapıyor. İnsanlarla beraber yaşayacak bir hayvan değil. Üçüncüsü, çok yakında bir pandemi geçirildi. Ondan önce kuş gribi geçirildi. Bu hastalıkların yayılması pek çok yere, olur olmaz yerlere yayılması, kendini çok hijyenik yaşayan insanlara bile yayılması bu sokak hayvanlarından oluyor. Bu böyle de bir şeysi var, izahı var onun için. Evet, hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil bu politika. Ama ortada bir de böyle bir gerçek var. Böyle bir gerçek var.
Yani hem uzun hem kısa vadeli çözümlere ihtiyacımız, önerilere ihtiyacımız evet, var bu konuda. Yani evet. Bugün onları yok etmek de aslında uzun vadede tamamen tabii ortadan kaldırıyorsunuz. 20-30 yıl sonra.
Tekrar çıkıyor.
Çünkü dediğiniz gibi adam ev bahçesinde bakıyor. Evet. 5-6 tane çoğalmış. Bir tanesini tutuyor anneyi.
Doğru, gerisini...
Ötekini vermeye çalışıyor, veremiyor.
Veremiyor, azıtıyor. Evet. Şimdi şöyle tabii öncelikle bu toplu halde bir tedbir alınırsa ondan sonra da rutin olarak bu sizin anlattığınız gibi şehre bırakılan köpekler en azından sahiplenecekler, sahiplenir, sahiplenmeyecekler itlaf edilirse en azından bundan sonra böyle bir problem yaşanmaz. Yani 21. asırda şehirlerde böyle korkunç ağzından salyalar akan üzeri yaralarla gezen hayvanların sokaklarda gezmesi yani ben gördüğüm zaman yolumu değiştiriyorum. Değiştirmesem geri dönüyorum
evet,
mesela.
Evet, hepimiz korkuyoruz.
Geri dönüyorum.
Doğru söylüyorsunuz. Çok yani, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.